Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Kârilerden Abdülbasit'ten Enfal Suresinin 72. ayetini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم والله بما تعملون بصير ولقى الله العظيم.
Rahman, Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenler ile hicret edenleri barındıranlar ve yardım edenler, işte birbirlerinin velisi olanlar bunlardır. İman edip hicret etmeyenler, onlar hicret edinceye kadar sizin onlara hiçbir şeyle velayetiniz söz konusu değildir. Velayetiniz yoktur. Ama din konusunda sizden yardım isterlerse, yardım üzerinizde bir yükümlülüktür. Ancak sizlerle onlar arasında anlaşma bulunan bir topluluğun aleyhinde değil. Allah yapmakta olduklarınızı görendir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsurey.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd. Resulü ve Pakeli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 23'tir, 1402 Hicri Kameri 25 Zilhicce, 1444 ve Miladi Takvimle 14 Temmuz 2023 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızdan önce sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İran'da bilim tarihi, Nur'a giden yol ve kalıcı tır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi, İran ve Zimbabwe'nin ortak tutumlara sahip olduğunu belirtti. İran ve Zimbabwe arasında 12 işbirliği belgesi imzalandı. Cumhurbaşkanı Reisi İran ile Uganda arasındaki ticaret hacminin 10 katına çıkabileceğini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ülkenin derin madenlerinin işletilmesine vurgu yaptı. Rusya Dışişleri Bakanı Kuwait'in başarısızlığından Amerika'nın sorumlu olduğunu belirtti. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin ülke ekonomisine maliyetinin 104 milyar dolar olduğunu belirtti. Şimdi haberler. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i tek taraflılığa karşı çıkmayı, gerçek insan haklarını desteklemeyi, aşırıcılık, terörizme ve ayrımcılığa karşı çıkmanın yanı sıra organize suça karşı çıkmayı İran ve Zimbabwe arasındaki ortak tutumlar olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i dün öğleden sonra İran ve Zimbabwe'nin üst düzey heyetlerinin ortak toplantısında tek taraflılığa, muhalefet, gerçek insan haklarının desteklenmesi, aşırıcılık, teröre ve bölücülüğe karşıtlığın yanı sıra organize suça karşı muhalefetin İran ve Zimbabwe arasındaki ortak sorunlar arasında yer aldığını belirterek sadece ikili ilişkilerde değil, uluslararası ve küresel düzeyde de bu pozisyon ve görüş paylaşımı iki ülkenin birlikte çalışmasını sağlayabilir dedi. Cumhurbaşkanı Reisi, tek taraflılığa karşı çıkmanın İran İslam Cumhuriyeti'nin kesin ve ilkeli politikalarından biri olduğunu, bugün yaptırımların düşmanın bağımsız milletler ve ülkeler üzerinde baskı aracı olduğunu belirterek, İran İslam Cumhuriyeti'nin madencilik, teknik ve mühendislik hizmetleri, ihracatı, tarım, bilim ve teknoloji, tıbbi ve farmasötik ekipman ve iki ülke arasında ürün alışverişi planlarında ticaret ve işbirliği gelişim iradesini vurguladı. Yapılan görüşmede Zimbabwe Cumhurbaşkanı Emmerson Mnangagwa, reisinin Zimbabwe ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu ziyaretin iki ülke arasındaki etkileşimlerin gelişmesinde çok etkili olduğunu belirterek, İranlı firmaların Zimbabwe'nin sanayi, madencilik ve tarım kapasitelerini çeşitli alanlarda kullanmaya davet etti. Zimbabwe Devlet Başkanı Amerika'nın İran'a yönelik acımasız ve tek taraflı yaptırımlarını da kınayarak iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik etkileşimlerin seviyesinin artırılmasını yaptırımlarla başa çıkmak için etkili bir çözüm olarak nitelendirdi. İran ve Zimbabwe'nin üst düzey yetkilileri iki ülke cumhurbaşkanlarının katıldığı törende 12 işbirliği belgesi imzaladı. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Zimbabwe ziyaretiyle eş zamanlı olarak iki ülke yetkilileri Reisi ve Mnangagwa'da katıldığı törende 12 işbirliği belgesi imzalandı. Petrol ve enerji, telekomünikasyon ve bilgi teknolojisi, sosyal güvenlik ve sigorta, çalışma ve istihdam, yüksek öğrenim, bilim ve araştırma ve teknoloji, tarım ve balıkçılık, gıda ve ilaç, tıbbi malzeme temini, dağıtımı ve üretimi alanlarında işbirliği, profesyonel güvenlik ve işle ilgili hasarların azaltılması, sosyal destek ve çocukların desteklenmesi, engelli kişilerin güçlendirilmesi ve İran traktör sazi ile Zimbabwe Makai Kompani arasındaki işbirliği muhtarası, İran İslam Cumhuriyeti ile Zimbabwe arasında imzalanan belgelerin eksenlerini oluşturdu. Söz konusu işbirliği belgelerine İran tarafından Dışişleri Bakanı, Kooperatif Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı, Çalışma Bakan Yardımcısı, İran Traktör Sazi Şirketi Uluslararası Başkan Yardımcısı imza atarken, Zimbabwe'den Dışişleri Bakan Vekili, Arazi ve Tarım Bakanı, Zimbabwe Gıda ve İlaç Örgütü Başkanı ve MAGA firması temsilcilerince imzalandı. İmza töreninin ardından Cumhurbaşkanı Reisi İran'ın Afrika ve Zimbabwe ile dostane ilişkilerinin kimileri tarafından hoş karşılanmayabileceğini belirterek bu ilişkilerin odak noktasının İran ve Zimbabwe olmak üzere iki ülke ve halkın çıkarlarını güvence altına alma çalışmaları olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Uganda Ulusal Cami'deki dinler arası toplantıda yaptığı konuşmada zenginliğin yağmalanması ve Afrika halkının köleleştirilmesi maneviyattan yoksun siyasetin sonucudur vurgusunda bulundu. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Uganda Ulusal Cami'de düzenlenen dinler arası toplantıda şöyle konuştu. Bugün gençleri ve halkı düşmanların kültürel sultasından koruyan şey, dini kimliği koruma çalışmaları çerçevesinde camilere gitmek ve maneviyata dikkat etmektir. Uganda Ulusal Cami Kültür Meclisleri üyeleri ve çok sayıda Müslümanın katılımıyla gerçekleştirilen bu törende Cumhurbaşkanı şunları kaydetti. 70 yıldır Filistin halkına baskı yapmak, Afrika halkının zenginliklerini yağmalamak ve halkını köleleştirmek, Afganistan ve Irak halkına baskı yapmak, nifak yaymak ve aşırılığı teşvik etmek ve dünyanın farklı yerlerinde bölücü politikalar uygulamak hepsi maneviyat ve Allah'a kayıtsız kalma siyasetleridir. Cumhurbaşkanı Reisi sözlerinin devamında şunları kaydetti. Günümüzde aile kurumu en çirkin sapmalardan biri olan ve tüm ilahi ve İbrahimi dinleri nefret ettiği eşcinselliğin teşvik edilmesiyle tehdit edilirken, aileyi ve aile oluşumuna gösterilen ilgi İbrahimi dinlerin diğer ortak noktalarıdır. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran-Uganda işbirliğini genişletmek için mevcut kapasitelerin çok çeşitli olduğunu belirterek, İran ile Uganda arasındaki ticaret hacminin 10 katına kadar artırılabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Reisi, Uganda ziyareti sırasında iki ülke iş adamları ve ekonomi aktivistlerinin ortak toplantısında iki ülkenin ikili ekonomik ve ticari ilişkilerini artırmasına yönelik mutabakata atıfta bulunarak şunları söyledi. İran ve Uganda arasındaki mevcut ticari ve ekonomik alışveriş seviyesi iki ülke için de kabul edilebilir değil. Üstelik iki ülke arasındaki ticaret hacmini mevcut hacmin 10 katına çıkarmak kolay. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran ve Uganda ekonomi aktivistlerinden iki ülke arasında artan ticari ve ekonomik alışverişlerdeki geri kalmışlığı telafi etmek için tüm çabalarını kullanmalarını istedi. İran Ticareti Geliştirme Örgütü Doğu Asya ve Pasifik Genel Müdürü yaptığı açıklamada ulusal para birimlerinin değişimi Şanghay İşbirliği Örgütü'nün gündeminde dedi. İran Ticareti Geliştirme Örgütü Doğu Asya ve Pasifik Genel Müdürü Kave Deliri, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün önemli ekonomik gündemlerinden birinin üye ülkelerin ulusal para birimlerinin operasyonel kullanım olasılığının tartışılması ve aralarında hesaplaşması olduğunu belirtti. Kave Deliri, dünya ülkelerinin Şanghay İşbirliği Teşkilatı'na olumlu yaklaştıklarına dikkat çekerek, İran'ın Şanghay İşbirliği Teşkilatı'na katılmasının yeni dünya düzeni ve öngörüp perspektifinden kaynaklandığını belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, ülkenin derin madenlerin işletilmesine vurgu yaptı. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami dün Sagent Erdikan Yeskor General Şehir Süleymani Sanayi ve Maden Kompleksi Anomali Yazdeh projesinin işletilmesi operasyonlarına katıldı. Anomali Yazdeh Erdikan Yez iyi bir rezerve sahip olan ülkenin derin madenlerinden biri olarak kabul edilir. Bu alanda 20 milyon ton yüksek tenörlü demirin çıkarılacağı tahmin ediliyor. İran'ın bildirdiğine göre Muhammed İslami Anomali Yazdeh bölgesindeki projenin işletilmesi çerçevesinde şunları kaydetti. Hazreti Ebu Abdullah Hüseyin adıyla başlayan bugünkü operasyon yatırımı kolaylaştırma ve iç kapasiteleri kullanmayı amaçlıyordu ki Fulat Mübareke bu projenin yatırımcısıdır. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ayrıca şunları kaydetti. Derin madenlerin kullanılması, yüce rehber tarafından her zaman üzerinde durulan ve dile getirilen madencilik sektöründe ekonomik refaha yol açmaktadır. İtalya Meclisi'nin birkaç milletvekilinin münafıklar terör grubu elebaşını mecliste ağırlamaları ardından İtalya'nın Tahran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İtalyan Meclisi'nin birkaç milletvekilinin münafıklar terör grubu elebaşını mecliste ağırlamaları ardından İtalya'nın Tahran Büyükelçiliği Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak bir terörist suçluya ev sahipliği yapmak, terörizmi teşvik etmenin ve yaymanın açık bir örneğidir denildi. İran Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Genel Müdürü Mecid Nili Ahmedabadi bu eylemi protesto amacıyla dün İtalya'nın Tahran'daki Büyükelçisi Rose Peroni'yi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak İtalya'nın terörizm ile mücadeledeki uluslararası yükümlülüklerine vurgulayarak birkaç İtalyan milletvekilinin bir terör suçlusuna ev sahipliği yapması terörizmi yayma ve teşvik etmenin somut bir örneğidir ve İran İslam Cumhuriyeti terörizme de hiçbir şeklini hiç kimse tarafından desteklemez ve onu şiddetle kınar dedi. İranlı üst düzey diplomatı söz konusu teröristin elebaşı olduğu ve 17 İran vatandaşını katleden bu gruptan nefretini işaretle İtalyan Büyükelçiyi şöyle bir hatırlatmada bulundu. Kuşkusuz herhangi bir kişi ve herhangi bir yerde terörü destekleyen bir her hareket kınanmakta. İran İslam Cumhuriyeti İtalyan hükümetinden bu ülkenin teröristler için bir sığınak haline gelmesini önlemek için ciddi iradesini fiilen göstermesini istemektedir. Tahran'daki İtalyan Büyükelçisi cevaben durumu en kısa sürede ülkesinin başkentine aktaracağını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanı bir kez daha COEP'in başarısızlığından Amerika'nın sorumlu olduğunu açıkladı. Dün ASEAN ülkeleri Dışişleri Bakanları yıllık toplantısına katılmak üzere Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya seyahat eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, COEP'in başarısızlığından Amerika'nın sorumlu olduğunu bir kez daha vurguladı. Lavrov dün gazetecilere kapsamlı ortak eylem planı COEP'in sadece Amerika'nın tek taraflı ve yasa dışı çekilmesi nedeniyle başarısız olduğunu söyledi. Lavrov ayrıca Başkan Joe Biden'ın Demokrat kabinesinin göreve gelmesiyle önceki hükümetin 5+1 anlaşmasından çekilmesindeki başarısızlığını itiraf ettiğini fakat yine de Trump'ın baskıcı siyasetlerine devam ettiğini belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin deprem konferansı için gönderdiği video mesajda depremin ülke ekonomisine maliyetini 104 milyar dolar olduğunu ifade etti. Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Alman Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Türkiye-Alman Konferansı, depremden etkilenen bölgelerde iş dünyasının yeniden güçlendirilmesinde Avrupa özel sektörünün rolü adlı konferansa video mesaj gönderdi. Erdoğan, deprem bölgesinde konutlar için ise Ekim-Kasım aylarından itibaren yapımı tamamlanan konutların teslimatını peyderpey gerçekleştireceğiz. İlk bir yılda 319 bin konutun inşasını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz dedi. Erdoğan yaptığı konuşmada ön hesaplamalara göre depremin yol açtığı yıkımın maliyeti 103,6 milyar dolar olduğunu belirterek, ekonomik durum ne olursa olsun hiçbir ülkenin bu ölçekte bir felaketle tek başına baş edemeyeceğini söyledi. Suriye, Türkiye sınırındaki El-Havi kapısındaki 6 ay daha açık kalması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. El-Meyadin kanalının dayandırdığı haberde Suriye'nin daimi temsilcisi Bassam Sabbah, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ve bu örgütün güvenlik konseyinin geçici başkanına Şam'ın Türkiye sınırına insan yardım için 6 ay süreyle Bab el-Havi kapısını açma kararı konusunda mutabık kaldığını belirtti. Suriye'nin bu eylemi Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında batılı ülkelerin Suriye'deki Bab el-Havi sınır kapısını bir yılına uzatma önerisini veto etmesinden 2 gün sonra gerçekleşiyor. Suriye Devlet Başkanı, Batı'nın Asya ülkelerini kontrol etmesinin tek yolunun bu ülkeler arasında ihtilaf yaratmak olduğunu söyledi. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre, Beşar Esad dün Hindistan Dışişleri Bakanı Murid Haran ile Şam'da yaptığı görüşmede doğuya yönelme ilkesi Suriye siyasetinin ana ilkelerinden biridir ve bu konu ekonomik ve siyasi meselelerle ilgili olmayıp doğunun üzerine şekillendiği diğer değer ve ilkelere dayanmaktadır dedi. Hindistan'ın doğunun da ana parçası olduğunu belirten Esad, Suriye ile Hindistan arasındaki ilişkilerin derin ve tarihi olduğunu belirterek, Suriye, Hindistan'ın Arap meseleleri ve Suriye'ye karşı savaş konusundaki ilkeli tutumunu takdir ediyor. Suriye'nin egemenliğini ve karar alma bağımsızlığını hedef alan bir savaş şeklinde konuştu. Ve son haberimiz. Irak'ta El-Fetih Koalisyonu'nun parlamentosundaki başkanı ülkenin Amerika'ya bağımlılığını sert bir şekilde eleştirdi. Irak parlamentosundaki Fetih Koalisyonu Başkanı Hadi El-Amiri, bu ülkenin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ekonomik bağımsızlığına duyulan ihtiyacı bir kez daha vurgulayarak, Amerikan hazinesindeki bir çalışanın Irak'ın kontrolünü elinde tutması utanç verici dedi. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Amerika'nın geri çekilme garantisi olmadan UNESCO'ya dönüşü etrafında. Amerika resmen 5 yıl aradan sonra Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'ya geri döndü. Birleşmiş Milletler'e bağlı bu örgütün genel müdürü Audrey Azoulay bu bağlamda yaptığı açıklamada Amerika'nın UNESCO'ya dönüşü tamamlandı. Bu ülke bir kez daha bu örgütün üyesi oldu dedi. Amerika Birleşik Devletleri 30 Haziran 2023'te UNESCO üyelerinin oy çokluğuyla Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne yeniden üye olarak kabul edildi. UNESCO üyesi ülkeler Amerika'nın UNESCO'ya dönüşünü 132 evet ve 10 hayır ve 15 çekimser oyla onayladı. Amerika'nın UNESCO'ya yeniden katılmasına karşı çıkanlar arasında Çin, Rusya, Kuzey Kore, İran ve Suriye yer aldı ve oylamayı ertelemeye çalıştı. Amerika'nın UNESCO'ya dönüşü mevcut ve eski Amerikan başkanının uluslararası politikasındaki farklılıklarından birini gösteriyor. Biden yönetimi Amerika'nın başkanı Donald Trump döneminde UNESCO'dan çekilmesinden 5 yıl sonra Haziran ayı başlarında UNESCO'ya dönmek istediğini açıklamıştı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra insanlığın kültürel mirasını korumak amacıyla doğan UNESCO, fonunun 5'te 1'ini sağlayan Amerika'nın geri çekilmesinin ardından zorluklarla karşılaştı. Amerikalı yetkililer UNESCO'nun siyasetlerini belirlenmesinde oluşan boşluğun Çin tarafından özellikle yapay zeka ve teknoloji eğitimi alanlarında doldurmasından duydukları endişe nedeniyle böyle bir karar aldıklarını belirttiler. Nitekim Dışişleri Bakanı Antony Blinken şöyle dedi: UNESCO'ya geri dönmemiz gerektiğine gerçekten inanıyorum. UNESCO'ya hediye vermek için değil, UNESCO'da olanlar önemli olduğu için. Blinken sözlerine şöyle devam etti: onlar yapay zekanın kuralları, normları ve standartlar üzerine çalışıyorlar. Bizler de bunun bir parçası olmak istiyoruz. Amerika, UNESCO'ya dönüş konusunu gündeme getirirken bazı ülkeler, bu ülkenin söz konusu Birleşmiş Milletler Organı'ndan iki kez geri çekilmesi göz önüne alındığında, özellikle Kasım 2024 başkanlık seçimlerinden sonra ve olası bir cumhuriyetçi cumhurbaşkanının özellikle de Donald Trump'ın seçilmesi, Washington bir kez daha UNESCO'dan ayrılmayacağının hiçbir garantisi olmadığı için endişeli olduklarını belirttiler. Eski Amerikan Başkanı Ronald Reagan 1984 yılında Amerikan karşıtlığı bahanesiyle ülkeyi UNESCO'dan çıkardı. Ancak daha sonra Ekim 2003'te dönemin Amerikan Başkanı George Bush ülkeyi yeniden UNESCO'ya kattı. UNESCO üyelerinin 2011'de Filistinli olması için oy kullanması üzerine Amerika ve Siyonist rejim UNESCO'ya mali yardımı durdurdu. Bunun ardından Trump yönetimi Ekim 2017'de 31 Aralık 2018'den itibaren UNESCO'dan tamamen çekilme kararı aldı. Trump yönetiminin bu eylemi bir yandan Siyonist rejimin kapsamlı desteği ve uluslararası örgüt ve kurumlar ile ikili ve çok taraflı uluslararası anlaşma ve anlaşmalardan çekilme alanındaki genel yaklaşımıyla uyumluydu. Trump'ın aldığı bu karar bir yandan Siyonist rejime kapsamlı desteği, diğer yandan da Amerika'nın genel olarak uluslararası kurum ve teşkilat, ayrıca ikili ve çok taraflı anlaşmalardan çekilme siyaseti doğrultusundadır. Eski Amerikan Başkanı Donald Trump, Amerika'yı Paris İklim Anlaşması, Mercan Nükleer Anlaşması, İkili Serbest Ticaret Anlaşması ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ve Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması ve Açık Semalar Anlaşması gibi birçok uluslararası kurum ve anlaşmadan çekmişti. Trump'ın başkanlığı döneminde Amerika'nın UNESCO'dan çekilmesinin nedeni Filistin konusunda yaşanan anlaşmazlıktı. Gerçi Amerika yine de gözlemci olarak UNESCO'da kaldı, fakat artık üyeliği aidatı ödemedi. Dünya Miras Komitesi'nde seçme ve seçilme hakkına da bu yüzden sahip değildi. Elbette Amerika Birleşik Devletleri Filistin'in Birleşmiş Milletler'e bağlı bu kuruma üyeliğini destekleme alanı da dahil olmak üzere bağımsız politikaları nedeniyle uzun süredir UNESCO ile sorunlar yaşıyor. Ancak Washington bu konuda Amerika'nın Birleşmiş Milletler ve UNESCO gibi ilgili kurumlarda köklü değişiklikler istemesi, bu uluslararası örgütün bütçesini yeniden gözden geçirmesi ve artan nüfusla ilgilenmesi gibi bahaneler ileri sürdü. Gerçi Amerika, Birleşmiş Milletler ve UNESCO gibi ilgili kurumlarda köklü değişiklikler istemesi, ayrıca bu uluslararası kurumun bütçe konusunu gözden geçirmesi, bu örgütün üyelerinin artan borçlarıyla ilgilenmesi gibi bahaneler ileri sürdü. Görünürde böyle olsa bile Amerika'nın UNESCO'dan ayrılmasının gerçek sebebi, UNESCO'nun Filistinlileri UNESCO'ya üyeliğini kabulü de dahil olmak üzere Filistinlileri destekleyen tutumları ve eylemlerinden duyduğu derin memnuniyetsizliğin yanı sıra Siyonist rejimin Filistin karşıtı eylemlerinin tekrar tekrar kınanmasıydı. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Amerika'nın Tayvan'da biyolojik laboratuvar kurma iddiasına Çin'den tepki etrafında. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, haber çevrelerinin Amerika'nın Tayvan arasında gizli bir biyolojik laboratuvar kurduğu iddiasına tepki olarak Pekin'in sessiz kalmayacağını belirtti. Tayvan basında yer alan haberlere göre Amerika, Tayvan adasının ordusundan gizlice virüs araştırma ve geliştirme yeteneklerine sahip yeni bir biyolojik laboratuvar inşa etmesini istedi. Amerika'nın dünyanın çeşitli yerlerinde biyolojik laboratuvarlarıyla ilgili haberler ilk kez yayınlanmıyor. Son zamanlarda Orta Asya ve Kafkasya'da bu tür laboratuvarların varlığına dair raporlar yayınlandı ve bu Amerika'nın insan ve insan karşıtı eylemlerinin devam ettiğini ortaya koyuyor. Dünyanın farklı bölgelerinde farklı zamanlarda yayılan çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasında bu laboratuvarların ayak izleri görülmektedir. Uluslararası meseleler uzmanı Lee Van T şöyle diyor. Amerika, dünyanın farklı bölgelerinde biyolojik laboratuvarlara sahip olarak rakipleriyle rekabette önde olduğunu düşünüyor. Halbuki hiçbir ülke, insanların bir hastalık bahanesiyle topluca öldürülmesine yol açacak böyle bir eylemde bulunmaz. Fakat Amerika, her türlü laboratuvar hastalığıyla kolayca soykırım yapma cesaretine sahiptir. Fakat Tayvan'da şartlar farklı. Zira Çin, Tayvan'ı kendi toprak bütünlüğünün ayrılmaz parçası görüyor. Bu yüzden milli egemenliğini kesin şekilde korurken, Amerika'nın Tayvan'ın kendi insanlık dışı ve yıkıcı deneylerin yerine dönüştürmesine izin vermez. Bu yüzden Pekin, Amerika'nın bu eylemlerini kesin olarak mücadele edeceğini duyurdu. Uluslararası meseleler uzmanı Ferhat Emin bu bağlamda şöyle diyor. Amerika'nın politikası sözde insan hakları örtüsü altında kriz yaratmak ve insanlık karşıtıdır. Bu arada raporlar Amerika'nın dünyada insanlara karşı işlediği en iğrenç suçları çeşitli biçimlerde yansıtıyor. Bunlardan biri de bu gibi laboratuvarlarda üretilen enfekte virüslerin yanı sıra kitle imha silahlarının kullanılmasıdır. Son 20 yılda başta Çin olmak üzere Doğu Asya gibi bölgelerde daha sonraları Amerika'nın çeşitli ülkelerdeki biyolojik laboratuvarlardan kaynaklı hastalıklar yayıldı. Bu arada Hollywood'un Amerikan biyolojik laboratuvarları hakkında yaptığı filmler yalnızca gerçeklerin ciddi bir yansıması olmakla kalmıyor. Üstelik küresel istikbara karşı çıkarlarsa bu tür silahlarla hedef alınabileceklerine dair dünyaya bir tür uyarı sayılır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 23 Tir 1402, Hicri Kameri 25 Zilhicce 1444 ve Miladi 14 Temmuz 2023 Cuma. Rivayetlere göre Hicri Kameri 25 Zilhicce İmam Ali Aleyhisselam, Hazreti Zehra Sanamullah Aleyha, İmam Hasan Aleyhisselam ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şanında Dehr Suresi nazil oldu. İmam Ali Aleyhisselam ve Hazreti Zehra kendi hacetlerinin eda olunması için 3 gün oruç tutma adağında bulundu ve işte adağın eda olunmasına sıra geldi. 3 gün boyunca miskinler, yetimler ve esirler onların kapılarını çaldılar ve yemek talep ettiler. İmam Ali Aleyhisselam ve Hazreti Zehra Sanamullah Aleyha kendi yemeklerini onlara verdiler ve kendileri su ile iftarlarını açtılar. Onlar bu amelin karşılığını o şahıslardan değil de Allah'tan istediler. İşte o anda Hazreti Muhammed'e vahiy nazil oldu ve Dehr veya İnsan suresi İmam Ali Aleyhisselam ve Hazreti Zehra'nın şanında nazil oldu. Kır 40 yıl önce bugün Hicri Şemsi 23 Tir 1362'de İran'da ilk dönem rehberlik Hubregan Meclisi çalışmalarına başladı. Bu meclisin görevi rehberi tayin etmek ve rehberin işleyişini denetlemek olup rehberin anayasada öngörülen şartları kaybederse onu azletmektir. Uzmanlar meclisinin temsilcileri şu şartlara haiz olmaları gerekir. İçtihat düzeyinde dini bilgilere sahip olmaları, siyasi düşünceyi sahip ve gündemdeki meselelere vakıf olmalarıdır. Bu kişiler 8 yıl boyunca halk tarafından seçilirler ve her 6 ayda toplantı düzenlerler. Rehberlik Bilgiler Meclisi temsilcilerinin halk tarafından seçilmesi, rehber ve diğer üst düzey yetkililerin halk tarafından seçildiklerini gözler önüne seriyor. Ancak rehberin çalışma şartlarının belirlenmesinin çok güç olmasından dolayı ve bunun uzmanlık işi olduğunu dikkate alarak halk bu iş için bilinçli ve güvenilir birinin seçilmesini istiyor. ...37 yıl önce bugün Hicri Şemsi 23 Tir 1365'te çağdaş İranlı şair, araştırmacı ve yazar Dr. Mehdi Hamidi Şirazi vefat etti. Hicri Şemsi 1293'te Şiraz'da dünyaya gelen Şirazi doktorasını Fars dili ve edebiyatı dalında aldı. Dr. Hamidi Fars şiiri alanında tarihi ve şiir teknikleri gibi konuları içeren birçok kitap kaleme aldı. Şukufeler, Gevher Denizi, Gecenin Mırıldanışı ve Sohbet Cenneti gibi eserler Dr. Hamidi'nin en önemli eserleri arasındadır. ...30 yıl önce bugün Hicri Şemsi 23 Tir 1372'de İran tarihinin önde gelen hocalarından Doktor Abdülhadi Hayri vefat etti. Hicri Şemsi 1314'te Kutsal Kum kentinde dindar bir ailede dünyaya geldi. Kum dini ilimler havzasının kurucusu ve taklit mercilerinden Ayetullah Hac Şeyh Abdülkerim Hayri'nin torunu olan Doktor Hayri ilahiyat dalında eğitimini bitirdikten sonra Kanada'ya gitti ve orada tahsilini sürdürdü. Doktor Hayri'nin uzmanlık alanı Meşrutiyet İnkılabı ve Şii ulemanın bu inkılaptaki rolü idi. Doktor Hayri'nin değerli kitabı olan İran'da Şii ve Meşrutiyet adlı kitap konusundaki araştırmaları Farsça ve İngilizce olarak yayımlandı. ...46 yıl önce bugün Hicri Kameri 25 Zilhicce 1398'de önde gelen fakih ve alim Ayetullah Muhammed Garavi Kaşani vefat etti. İran'ın merkez şehirlerinden Kaşan ilinde dünyaya gelen Ayetullah Garavi, temel ilminin Necef kentinde tamamladıktan sonra İran'da faaliyetlerini sürdürdü. Dinin siyasetten ayrı olmadığı davasını şiar edinen Ayetullah Garavi, eğitim dalındaki ağırlığını da bu hususa vermiş ve yetiştirdiği din talebeleri vasıtasıyla toplum içinde de bu hassasiyeti oluşturmuştu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete
22 bin TL, bekarları da kapsamalı.
Yeni mesaj:
çiftçi tüccardan kurtulmak istiyor.
Sabah.
İmamoğlu'na delege şoku.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Murat Çabas, 12 Temmuz tarihli Yeni Mesaj gazetesinde bütçede kara delik, faiz ödemeleri başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe verilerine göre bütçe açığı sadece Haziran ayında 206,3 milyar lira, 2023'ün ilk 6 ayında ise 457,3 milyar lira oldu. Haziran ayında hazinenin nakit gelirleri 295 milyar 499 milyon lira, nakit giderleri ise 501 milyar 829 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu bütçe açığının büyüklüğünü görmek için öncekilerle mukayese etmek gerekir. Örneğin bütçe geçen yılın Haziran ayında 31 milyar 59 milyon lira açık vermişti. 31 milyardan 206 milyara devasa bir yükseliş diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
2021 Haziran'ından 2022 Haziran'ına dikkat çeken bir yükseliş yoktu. Haziran 2021'de bütçe açığı 25 milyar 31 milyon liraydı. Bir diğer mukayese ise 2022 yılının tamamında verilen bütçe açığı 139 milyar liraydı. Dikkat ederseniz sadece Haziran ayında geçen yılın tamamından daha fazla bir bütçe açığı vermişiz. 6 aylık açık da çok büyük. 457,3 milyar lira. Bu yılın başında ilan edilen 2023 yılı bütçe açığı hedefi 660 milyar liraydı. Yani neredeyse yıllık hedefe ilk 6 ayda ulaşmış vaziyetteyiz. Tabii ki bu bütçe açığında seçim öncesi yalancı bahar olarak estirilen seçim ekonomisinin etkisi de büyük. Bunu daha önceki yazılarımızda detaylıca anlattık. Ama bu durum uygulanan yanlış finansal politikalar neticesinde oluşan devasa faiz yükünün üstünü örtmemeli. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre ilk 6 ayda faize yapılan toplam ödeme tutarı 233 milyar 26 milyon lira. Aylara göre ifade edersek Ocak'ta 19 milyar 890 milyon lira, Şubat'ta 31 milyar 363 milyon lira, Mart'ta 37 milyar 123 milyon lira, Nisan'da 27 milyar 50 milyon lira, Skudur'un Mayıs'ta 96 milyar 30 milyon lira ve son olarak Haziran'da 21 milyar 571 milyon lira hazineden faize ödeme yapılmış. Bu faiz ödemelerine kur korumalı mevduat sistemi için yapılan faiz ödemeleri dahil değil. Kur korumalı mevduat için Mayıs ayında 1.6 milyar TL ödeme yapıldı. Ocak-Mayıs döneminde kur korumalı mevduatın bütçe yükü 4.44 milyar TL oldu. Böylelikle 2022 yılı Mart ayından bugüne kadar toplam maliyet 97.1 milyar lira seviyesine ulaştı. 2022 yılının tamamında faize ödenen para ise 310.9 milyar liraydı. 2021'de ise faize 180.9 milyar lira ödendi. AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında Türkiye'nin faiz gideri 51.9 milyar TL'ydi ve uzun yıllar yılda sadece 50 milyar lira civarında faiz ödemesi yapıldı. Şimdi sadece 6 ayda kur korumalı mevduat hariç 233 milyar lira ödeme yapıyoruz ki bu gidişle bu yıl sonu faiz ödemeleri 500 milyar lirayı bulacak. Memur maaşlarının bütçeye ek yükü 177 milyar lira oldu. Emeklinin yükü şu, depremin yükü bu diye hayıflanıyorlar. Görüyoruz ki asıl yük işte bu katlanarak artan faiz yükü. Asıl kara delik burada. Mevcut enflasyonist şartlarda maaş zammı memurun, emeklinin, asgari ücretlinin en doğal hakkı. Sizin çözmeniz gereken asıl mesele bu faiz yükünden ve faiz yükü oluşturan kokuşmuş ekonomik sistemlerden kurtulmak.
Şakir Tarım 12 Temmuz tarihli Milli Gazete'de İşgalci İsrail sınır tanımıyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ne kadar düşündürücü ve hayret verici değil mi? Bir tarafta savaşları durdurmak, ülkeler arasında iyi ilişkiler oluşturmak için kurulduğunu deklare eden Birleşmiş Milletler gibi uluslararası bir kuruluş, diğer tarafta ise 75 yıldır işgal, saldırı, baskın, katliam ve soykırıma uğrayan Filistinliler. Devam eden savaşlar, çatışmalar, yakılarak sopayla öldürülen insanlar, zindan ve esir kampları. Bunda bir gariplik yok mu? Batı'nın kontrolündeki dünyada huzur ve barıştan eser yok. İnsanlık yeni arayışlar içinde diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Dünya barışını sağlamak amacıyla kurulduğunu söyleyen Birleşmiş Milletler olaylara karşı sessiz, duyarsız. Birleşmiş Milletler Batı'nın haklarını korumak için kuruldu. Gelinen noktada İslam alemi tedbirlerini almak zorunda. İşgalci İsrail, 3 Temmuz'da Batı Şeria'daki Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskınlar sonucu 9 Filistinliyi katletti. Bir kentinde de İsrail askerlerinin açtığı ateşte bir Filistinli başından vurularak hayatını kaybetti. Terör çetesi bunlarla yetinmedi. Zırhlı araçlar, iş makineleri, ağır silahlar eşliğinde Cenin'de baskınlar, ondan fazla noktada hava saldırıları düzenledi. Aksa şehitleri Tugay'ından Zekeriya el-Zübeydi'nin evini kuşattılar. Filistinlileri göçe zorlamak için yapmadıklarını bırakmıyorlar. 2023 başından beri işgalci İsrail'in katlettiği Filistinli sayısı 192'ye yükseldi. Filistinli kardeşlerimiz ne pahasına olursa olsun direnişi sürdürüyorlar. Yılmıyor, kararlılık gösteriyorlar. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail işgal hükümetinin Cenin kenti ve kampında savunmasız halka karşı başlattığı saldırıların yeni bir savaş suçu olduğunu söyleyerek kararlılıklarını anlattı. Filistin halkı işgalciler yenilip özgürlüğüne kavuşana kadar bu vahşi saldırı karşısında diz çökmeyecek, beyaz bayrak çekmeyecek, teslim olmayacak, topraklarında sebatla duracaktır. İşgalci hükümet yeni işgal birimleri için düzenleme yapıyor. Celile'de Yahudi yerleşimin güçlenmesi için Filistinlerin özel mülklerini Yahudileştirme zorbalığına girişiyor. Birleşmiş Milletler, uluslararası hukuk, uluslararası ceza mahkemesi ne işe yarar diye sormadan edemiyoruz.
Tahran Radyosu. Ahmet Taş getiren 12 Temmuz tarihli Karar Gazetesi'nde hükümet halkı duyabilseydi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Herkes ekonomi konuşuyor. Neden buralara geldik? Diyor bir kısmımız. Aslında Mehmet Şimşek'in yaptıkları doğru ise bunu Lütfi Elvan ve Naci Ağbal'la yapacaktı 2021'de. 2 yıl önce dolar düşme sinyali vermişti, kredi notu yükselme ümidi oluşturmuştu. Dünyadan finans akışı bekliyorsak onun ilk işaretleri gelmişti. Niye gönderildi? Onlar da aynı irade tarafından benzeri disiplinlere başvuran Şimşek getirildi diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Şimşek'in getirilmesinin alameti farikası olan faiz artırımına o gün razı olunsaydı 2 yıllık ekonomik düşüş yaşanmayacaktı. Kur korumalı mevduat girdabına düşürülüp fakir fukaradan toplanan paralar faiz dolar cenahına aktarılmayacaktı. Bütün bunlar konuşuluyor bugün de. Arada yaşanan ağır bedelin, ödenen faturanın sorumluları bir muhasebe yapıyorlar mı? Dedim ya, herkes ekonomi konuşuyor. Birileri Sayın Cumhurbaşkanı diyor, en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılacağını söyledi ve seçim sonunda da sözünü tuttu, helal olsun. Keşke Sayın Cumhurbaşkanı seçimlere giderken en düşük memur maaşını 22 bin lira yapmak ya da deprem giderlerini karşılamak için en düşük gelir sahiplerinden, hatta işsiz güçsüzlerden bile KDV bilmem ne ile trilyonlar toplanacağını da açıklasaydı. Hatta bunun için zamların ve vergilerin çerçevesinde geleceğini söyleyerek milli duygularımıza hitap etseydi. Siyasi dürüstlük bunu gerektirirdi. Böyle diyenler var ama bu yaklaşımı ülkemizdeki siyaset geleneği açısından çok naif bulanlar da var. Bunların görüşü ise şöyle. Cumhurbaşkanı da seçim kazanmak istiyor ve oy nasıl alınacaksa öyle hareket ediyor. Siyaset oyunu böyle oynanıyor. Canı yananlar başka türlü konuşuyor kuşkusuz ekonomi bahsi açılınca. 22 binlik en düşük memur maaşı epeyce büyük bir kitleyi sevindirdi kuşkusuz. Memlekette bir geçim problemi var. Hele büyük şehirlerde yaşayanlar kıvranıyor. 22 bin, evet. Birilerimiz için can suyu oldu. Ardından gelen vergi ve zamlar alınacak maaşı alınmadan tırtıklamaya başlamış olsa da. Ama öte yanda 22 binliğin neredeyse yarısını alan asgari ücretliler var. Asgari ücretli gibi çalışıyor gözükse de bin türlü katakulli ile daha alt ücretlerle çalışanlar var. Ve özel sektör maaşları, eğitim seviyeleri en düşük memur kategorisinin çok üstünde olmasına rağmen çok altta maaş alanlar var. Oradan oraya bakışlar ve oradan siyasi iradeye bakışlar fevkalade karmaşık. Mehmet Şimşek umut vermeye çalışıyor. Vermeli de. Çünkü zam vergi sağanağı bazı bölgelerimize vuran sağanak kadar sarsıcı.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsio'da Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları uygulaması aracılığıyla Parsio'da Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran, İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da bilim tarihi.
Değerli dinleyiciler, 2022 yılı UNESCO tarafından tüm dünyada kutlanmak üzere temel bilimlere anma yılı olarak adlandırılmıştır.
Birçok tarihçi, insanın bilimde ve uygarlığındaki ilerlemelerin İran uygarlığına borçlu olduğuna inanıyor. Bu yüzden dizi sohbetimizde sizleri İran'da temel bilimlerin parlak geçmişini ve bu alandaki büyük bilim insanlarını tanıştırmaya çalıştığımız bugünkü sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Eğer 3. ila 5. asırlar arasındaki büyük matematikçileri tanıtmaya çalışacak olursak çok zor olacaktır. Zira sayıları çok fazla, öyle ki hatta 1. sınıf yazarlar bile onları tanıtmak için özel bir kitaba ihtiyaçları olacaktır. İlginç olan ise onların tümünün İranlı olması ve İranlı farklı bilimsel merkezlerde yaşamasıdır. Matematik dalındaki bu seçkin isimlerden Latin tercümesi mevcut olan Apollonios Mahrutat kitabının yazarı, çevirmen ve yazar Ebu'l-Feyt Mahmud bin Muhammed İsfahani, matematik alanında birçok eser ve yeniliğin sahibi ve cebirde mahani denklemleri konik kesitiyle çözen Ebu Cafer Hazen Horasani, matematik konusunda birçok eser geriye bırakan 4. asrın büyük matematikçisi Ebu'l-Hasan Kuşyargili veya Gilani ve Farsça matematik ile ilgili yazdığı kitabı daha sonraları El Mugni fi Hisabel Hindi adı ile Arapçaya çevrilen Ebu'l-Hasan Ali bin Ahmet Nisvi Hurasani'ye değinebiliriz. Ebu'l-Hasan Hurasani
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur'a giden yol. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Bir Nur'a Giden Yol isimli sohbetimizde tekrar birlikteyiz. Geçen bölümde Tahrim suresinin sonuna geldik. Bugün ise sizlerle birlikte Mulk suresine devam ederek 15 ila 19. ayetlerin tilavetini dinlemenin ardından kısaca mealine kulak vereceğiz. Şimdi hep birlikte surenin 15. ayetinin tilavetini dinleyelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Huvellezî ce'ale lekumul arda zelûlen femşû fî menâkibihâ ve kulû min rizkih ve ileyhin nuşûr.
O, yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir.
Haydi onun üzerinde yürüyün. Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak onadır. Yer küresi sürekli çeşitli yönlerde hareket etmesine rağmen hareketsiz hissediliyor. Dünya eğer sürekli sallansaydı, sakin ve sabit olmasaydı asla yaşam için uygun bir yer olmazdı. Aslında Allah'ın en büyük nimetlerinden biri de aralarında insanın da bulunduğu yeryüzünde yaşayanlar için huzurlu ve hareketsiz hissedilmesidir. Öyle ki insanın tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Yer kürenin bir kısmı toprak ve yaşanabilir durumdadır. Ve insanın yaşaması, çalışması ve geçinmesi için ihtiyaç duyulan şeyleri sağlıyor. Düz ovalar, tarım ve hayvancılık ile her türlü sanayi ve ekonomik faaliyetler için uygun yerlerdir. Ayrıca yer altında gizlenmiş devasa madenler ve rezervler insan yaşamı için gerekli ham maddeleri sağlamaktadır. Tabii ki insanın bütün bu nimetlerden yararlanabilmesinin şartı çalışmak, çabalamak ve sorunlarla mücadele etmektir. Evde oturarak rızık kazanılamaz. Aynı zamanda bu dünya fani ve gelip geçici olduğundan bu dünyaya ve onun nimetlerine fazla bağlanmamalı ve bu dünyanın sonu olan kıyamet günü düşünülmelidir. Bu ayeti kerimeden şunları öğrenmekteyiz. Allah ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve arzularına ulaşabilmesi için yeryüzünü insana boyun eğdirmiş ve o şekilde yaratmıştır. Rızık Allah tarafındandır. Fakat bir adım atmadıkça ve çalışmadıkça yeryüzündeki rızıktan yararlanamayız. İnsanın dünyadaki çalışmaları ve yaşamdan zevk alıp nimetlerinden yararlanması onun kıyametten gafil olmasına sebep olmamalıdır. Aksi takdirde istenilen sonuca ulaşılamaz. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Şimdi hep birlikte Mülk suresinin 16. ve 17. ayetlerinin tilavetine kulak verelim.
Eemintum men fis semai en yaksife bikumul arda fe izâ hiye temûr. Em emintum men fis semai en yursile aleykum hâsibâ.
Göktekinin sizi yere geri çevirmeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman bir de bakarsanız yeryüzü şiddetle çalkalanıyor. Yahut göktekinin üzerinize taş yağdıran rüzgar göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman uyarım nasılmış bileceksiniz. Bu ayetler insanın ilahi iradeye karşı acziyeti ve güçsüzlüğüne işaret ediyor. Şöyle buyuruyor. Eğer yeryüzü sakin olmasa, yarılıp sizi içine çekerse, elinizden ne gelir? Eğer sert ve yıkıcı fırtınalar eser, sizin kent ve köylerinizi sararsa, ne yapacaksınız? Öyleyse doğanın deprem veya hortum gibi güçlü doğa afetleri karşısında mücadele gücü olmayan insan kendini dünyada ilahi cezadan nasıl koruyabilir ve Allah'ın emri alanını aşabilir? Bu ayeti kerimelerden şunu öğrenmekteyiz. İlahi ceza ve kahır kıyamete has değildir. Allah bu dünyada da ceza verir ki insanlara ibret ve uyarı olsun. Gökyüzü, yeryüzü ve yeryüzünde yaşayanların işlerinin komuta merkezidir. Doğa ve tüm güçleri Allah'ın irade ve emrindedir. Ve onun izni olmadan hiçbir şey olmaz. Allah'ın yeryüzünü sakinleştirme gücü onun egemenliğinin bir tezahürüdür.
Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahme inneke
Şimdi de Mulk suresinin 18 ve 19. ayetlerinin tilavetine kulak verelim.
وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ
Andolsun onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları havada ancak Rahman tutuyor. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla görendir.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Birinci ayet kafirlere ve Allah'ı inkar edenlere hitaben şöyle buyuruyor. Saldırgan ve isyancı kavimlerin kaderinden haberdar olmak için eski kavimlerin tarihini okuyun. Dünyada Allah'ın kahri ile helak olan ve onlardan geriye bir avuç yıkıntı ve enkazın geriye kaldığı kavimler. Ayetlerin devamında şöyle buyuruluyor. Acaba onlar gökyüzünde kanatlarını açıp kapatmakla, gökyüzünde uçan ve binlerce kilometrelik mesafeleri kat eden kuşları görmüyorlar mı? Onlara yer çekimi kanununa aykırı olarak yerden kalkmaları ve kolaylıkla gökyüzünde uçma kabiliyetini kim vermiştir? Acaba Kadir ve Hekim Allah'tan başka bu grup hayvanlara tüy ve kanat vererek onların vücutlarını gökyüzünde uçabilecek şekilde yaratacak başka kimin ilim ve gücü vardır? Ayrıca kim onlara bazen topluca binlerce kilometreyi herhangi modern navigasyon cihazları olmadan uçma ve varış noktasını bulma bilgisini vermiştir? Bu ayeti kerimeden şunları öğrenmekteyiz. Peygamberlerin risaletini inkar ve tekzip etmek, dünya ve ahirette ilahi kahır ve cezadan başka bir sonucu yoktur. Eski kavimlerin kaderi, gelecektekiler için ibret dersidir.
gökyüzünde kuşların uçması ve düşmeden veya çarpışmadan uzak noktalara varan yolculukları Allah'ın gücü ve azametinin göstergelerindendir. Dünya işlerinin yaratılışının ve planlanmasının kaynağı Allah'ın kainattaki bütün varlıkları kapsayan sonsuz rahmetidir. Evet değerli dinleyicilerimiz, Bir Nura Giden Yol isimli sohbetimizin de sonuna geldik. Bir sonraki sohbetimizde Mülk Suresi'ne kaldığımız yerden devam edeceğiz. Programımız hakkında her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizlere iletebilir. Ayrıca yayınlarımızı da www.parstoday.ir'dan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Muhterem dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslami Kalab rehberi Ayetullah Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi üretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Hamine'yi maddi ve manevi günahların sonuçlarını açıklıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamine'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. İnsanın işlediği günahlar, bu çeşitli ihlaller, şehvet ve dünya sevdası ve dünya malı için hırs ve tamahkarlık ve dünya makamına sarılmak ve insanın elindeki mal varlıklarında bencil olmak ve haset ve hırs ve gazap olan işler kesinlikle insan vücuduna iki etkisi olacaktır. Bir etkisi manevidir ki ruhu maneviyattan uzaklaştırır, nuraniyetten çıkarır, maneviyatı insanda zayıflatır ve ilahi rahmetin yolunu insana kapatır. Bir diğer etkisi sosyal mücadele sahnesindedir. Yaşam hareketinin azim ve direniş ve insan iradesinde iktidarın gösterilmesi gereken yerde bu günahlar insanın yakasına yapışır ve eğer bu zafiyeti telafi edecek başka sebep olmazsa insanı ayaktan düşürür. Muhterem dinleyiciler, İslami Kalab rehberi Ayetullah Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi üretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın gezilecek yerleri.
Değerli dinleyiciler, İran'ın gezilecek yerleri isimli programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hamedan ilindeki gezimizin devamında güzel Lalecin şehrini ziyaret ettik. Bu bölümde sizi bu şehrin güzelliklerinden bazılarıyla tanıştıracağız.
İran'ın batısına özellikle Hemedan ve Kermanşah'a giderken otobüsünüzün çok özel bir yerde durduğu olmuş mu? Büyük tepsilerde çanak çömleklerini küçükten büyüğe farklı desenler ve renklerle sıralayan çanak çömlek mağazalarıyla dolu, her sanatseverin sanatının dikkatini bunca renk ve emaya ve desene ve inceliğe çeken yol üzerinde bir dinlenme yeri. Hemedan'ın Lalecin şehrinde bunca örneği görmemek gerçekten haksızlık.
Muhtemelen herkes Lalecin'in İran çanak çömlek merkezi olduğunu biliyor. Ve belki de yabancı ülkelerdeki ünü İran'daki ününden daha fazladır. Bu şehir İran'ın çanak çömlek merkezi olarak tanıtılmış ve İran'da çanak çömlek ihracatında ilk sırayı almıştır. Şehre girdiğinizde büyük bir meydanda bu bölgenin çömleklerinin simgesi olan çömlekçi bir adamın heykeli var ve bir taşın üstünde durmuştur ve elinde bir çömlek var. Fotoğrafçılık için ilginç bir manzara olan bu heykelin yanında biri büyük, dar ağızlı bir testi olan birkaç güzel mavi çanak çömlek vardır.
Lalecin'in dünya çömlek şehri olarak küreselleşmesinin kutlanması 25 Ağustos 2016'da bu şehirde yapıldı. Dünya El Sanatları Konseyi jürilerinden bir grup bu şehrin koşullarını kontrol etmek ve onu dünya çömlek şehri olarak kaydetmek için o yılın başlarında Lalecin'e gelerek atölyeleri ve mağazaları ziyaret etti ve son olarak Lalecin dünya çömlek şehri olarak seçildi.
Aslında Lalecin, Batı Asya'nın çömlek üretim merkezi olarak biliniyor. Lalecin şehrinin nüfusunun %80'i çömlekçilik, seramik işçiliği ve çömlek ürünleri alıp satmakla ilgili işlerle uğraşıyor. Bu kalite ve yaş ile Lalecin dünyaca ünlüdür ve çömlekleri dünyanın birçok ülkesine ihraç edilmekte ve dünyanın her yerinde birçok hayranı bulunmaktadır.
Arap ülkeleri daha çok tüketilebilir çanak çömlekler ve otantik İslami motifli vazolar istemekte ve çeşitli tabaklar, kaseler, sürahiler, şamdanlar, testiler ve vazolara hediyelik olarak almaktadırlar. Avrupa ve Amerika'ya dekoratif çanak çömlek ihracatı daha yaygındır ve dekoratif kaseler ve tabaklar eski İran desenlerine sahip büyük vazolar ve çiçek ve bitki desenlerine sahip ası tabaklar Amerika ve Avrupa'da çok popülerdir.
Daha önceleri çanak çömlek fırınlarının yakıtı çöllerin etrafındaki diken çalılarıydı. Ancak daha sonra mazot ve ardından kerosene dönüştürüldü. Bu şehrin her yerinde turistlere açık, küçüklü büyüklü çömlek atölyeleri vardır. Bu atölyelerin toprağının nasıl temin edildiğini bilmemiz fena olmaz. Gerekli toprak, Dasçırt köyü çevresindeki arazilerden temin edilerek çamur yapımına özel yerlere nakledilir. Toprağı büyük kaplarda suyla karıştırıp birkaç aşamada kalın küpler haline getirip yoğururlar. Çömlekçi çarkını ve çömlekçilerin çalışma şeklini görmenin özel bir lütfu var ve hepimizi birkaç dakikalığına da olsa hayrete düşürür. Gerçekten de son şekline yavaş yavaş yaklaşan usta bir zanaatkarın elindeki bir çamur parçasının oluşumu insanın topraktan ilkel yaratılışına dair tuhaf bir duyguyu bize aktarıyor.
Tahran Radyosu.
Çömlekçiler eserlerini yaptıktan sonra emaylarlar. Emay, farklı metal oksitlerinin birleşiminden elde edilen şeffaf ve kristal tabakadır ve her rengin kendine özel bileşimi vardır. Çanak çömlekler işlevlerinin türüne göre her biri özel bir şekilde pişirilir ve emaylanır. Örneğin lancin adı verilen kaplar çiğ olarak emaylanır ve emaylandıktan sonra fırında pişirilir. Güveci al topraktan yaparlar ve onu emaylamazlar. Su testileri her zaman emaysız yapılır veya sirke, turşu ve reçel küplerinin içi emaylanır.
Biraz önce de belirttiğimiz gibi lalecin çanak çömleklerinin toprağı lalecine 5 kilometre uzaklıktaki güzel Dasçırt köyünden geliyor. Bu köyün halkı lalecin halkı gibi Türkçe konuşur. Bu köyün halkının başlıca mesleği tarımcılık, hayvancılık ve terziliktir. Bu köyü yarı endüstriyel bir üretim merkezine dönüştüren bu köyde çok sayıda yarı endüstriyel terzilik atölyesi vardır.
Bu bir köy için büyük ve övgüdeğer bir hareket. Ayrıca Dehencir köyü Lalecin'e 2 kilometre uzaklıkta bulunan köylerden biridir ve tarım açısından arpa, mısır, patates, salatalık gibi önemli ve yaygın olarak tüketilen ürünlerle üzüm başta olmak üzere bahçe ürünlerine sahiptir. Dehencir'in geniş üzüm bağlarında altın sarısı üzüm salkımlarını görmek gerçekten hayret vericidir.
İran sanatına ilgi duyan herkese renk ve emay dolu çanak çömlek atölyeleriyle güzel lalecine gitmelerini tavsiye ediyor. İran'ın ticari üretim noktalarına yapılacak gezinin herkesi İran'ın sanatsal hazinelerini tanımaya teşvik edeceğini umuyoruz.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Gezilecek Yerleri isimli programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bizi www.parsi.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i İran ve Zimbabwe'nin ortak tutumlara sahip olduğunu belirtti. İran ile Zimbabwe arasında 12 işbirliği belgesi imzalandı. Cumhurbaşkanı Reis'i Afrika halkını köleleştirmek maneviyatsız siyasetin ürünüdür dedi. Cumhurbaşkanı Reis'i İran ile Uganda arasındaki ticaret hacminin 10 kata çıkabileceğini belirtti. İran Ticareti Geliştirme Örgütü Doğu Asya ve Pasifik Genel Müdürü yaptığı açıklamada ulusal para birimlerinin değişimi Şanghay İşbirliği Örgütü'nün gündemindedir dedi. İran İslam Cumhuriyeti Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ülkenin derin madenlerinin işletilmesine vurgu yaptı. İtalya'nın Tahran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, COAP'in başarısızlığından Amerika'nın sorumlu olduğunu belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin ülke ekonomisine maliyetinin 104 milyar dolar olduğunu belirtti. Suriye, Türkiye sınırındaki El-Havi kapısının açılışını uzatmayı kabul etti. Beşar Esad, doğuya yönelmek Suriye politikasının temel ilkesidir, dedi. İşgal altındaki topraklarda Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor ve El-Amir Irak'ın Amerika'ya bağımlılığını sert şekilde eleştirdi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-1627 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.